Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 25.
Beceriksiz yürüyüşüyle öne geçti. Küçük avluya girdiler. Temiz ceketli, iyi görünüşlü temizlikçi çocuk elinde süpürgeyle konukları karşıladı ve arkalarından yürüdü. Ahırda 5 at vardı. Her biri kendi bölmesindeydi. Roski bugün başlıca rakibi Mahoti'nin al atı gladyatörün de buraya getirilmesi gerektiğini biliyor, kendi atından çok tanımadığı gladyatörü görmeyi istiyordu. Bununla birlikte yarışın katı kurallarına göre atı göremeyeceği gibi onunla ilgilenmesinin de doğru olmayacağının farkındaydı. Koridoru geçerken çocuk soldaki ikinci bölmenin kapısını açtı. Roski beyaz ayaklı iri bir kızıl at gördü. Bunun gladyatör olduğunu biliyordu. Ama kendisine ait olmayan bir mektuba sırt çeviren bir adamın duygusuyla bakışlarını çevirip Frufru'nun bölmesine gitti. "Burada Makmak'ın atı var. Bu adı bile söyleyemiyorum bir türlü," dedi İngiliz. Omuzunun üstünden kara tırnaklı işaret parmağıyla gladyatörün bölmesini işaret ederek. "Mahatin mi? Bu benim en korkunç rakibimdir," dedi Ronski. "Bu ata binseydiniz sizin üstünüze bahse girerdim," dedi İngiliz. "Frufru daha sinirli, o daha güçlü," dedi Ronski, kendisine yapılan övgüye gülümseyerek. "Engelli yarışlarda her şey biniciliğe ve plaka bağlıdır," dedi İngiliz. Plak, enerji, ataklık demekti. Ronski, içinde yeterince enerji ve ataklık hissetmekle kalmıyor, daha da önemlisi, dünyada hiç kimse de kendisinden daha fazla plak olabileceğine inanmadığı için gurur duyuyordu. "Peki siz başka bir şey gerekmediğinden emin misiniz?" "Kesinlikle," diye yanıt verdi İngiliz. "Rica ederim bu denli yüksek sesle konuşmayın, at sinirleniyor," diye ekledi başıyla bölmeyi göstererek. Bölmeden atın saman üzerinde eşinme sesi duyuluyordu. Kapıyı açtı, Ronski küçük bir pencerenin aydınlattığı bölmeye girdi. İçeride doğru bir kısrak taze samanın üzerinde eşiniyordu. Bölmenin yarı karanlığında Ronski elinde olmadan sevgili yarış atının bütün güzelliğini bir bakışta görüyordu. Frufru orta boylu, hatları kusursuz bir hayvandı. Göğsü öne doğru fazlaca çıkıntılı olsa da biraz dardı. Sarısı biraz sarkık, ön özellikle arka bacakları biraz çarpıktı. Bacak kasları pek güçlü görünmüyordu. Buna karşın eğerin altına doğru hayvan olağanüstü genişti. Zayıf karnı yüzünden ilk bakışta belli oluyordu. Dizlerin üstündeki bacak kemikleri önden bakıldığında parmak kadar görünüyordu. Ancak yandan bakılınca kalınlık göze çarpıyordu. Böğürleri bir yana bırakılırsa hayvan tümüyle yanlarında bastırılmış gibiydi. Ancak tüm kusurlarını unutturacak bir niteliği vardı. Cinsi, İngilizlerin dediği gibi kendini gösteren bir kan. İnce, hareketli, gergin, tek parça derinin altındaki damarlar kemik kadar sert görünüyordu. Parlak ve neşeli gözlü olan zayıf başı kanlı burun deliklerine yakın bir yerde genişliyordu. Tüm bedeninde, özellikle başında kendine özgü güçlü, aynı zamanda da hoş bir ifade vardı. Ağız yapısındaki eksiklikler yüzünden yalnız konuşması eksikmiş gibi görünen şu hayvanlardan biriydi. En azından Ronski şu anda ona bakarken atın söylediklerinin tümünü anladığını düşünüyordu. Ronski bölmeye girer girmez hayvan derin derin içini çekmiş ve içeri girenleri görmek için gözünün akı kanlanıncaya dek başını geriye çevirmişti. Sonra çenesini kımıldatmış ve yavaşça eşinmişti. "Ne kadar sinirli olduğunu görüyorsunuz," dedi İngiliz. "Hadi canım haydi," dedi Ronski, kısrağa yaklaşarak onu yatıştırmaya çalıştı. Yaklaştıkça daha sinirleniyordu hayvan ama başının yanına gelince birden sakinleşti ve kasları yumuşak ince tüylerinin altında ürperdi. Ronski atın geniş boynunu okşadı, yelesindeki bir perçemi düzeltti. Gergin burun delikleri bir yarasanın kanatları gibi titriyordu. Hayvan soluk aldı, gürültüyle soluğunu verdi. Titreyerek sivri kulaklarını geriye yatırdı ve kalın, kara dudağını ceketinin kolunu yakalamak istermiş gibi Ronski'ye uzattı. Ama bir gemi olduğunu anımsayarak silkindi ve yontulmuş gibi duran küçük ayaklarını yine yere vurmaya başladı. Ronski, "Sakin ol, canım sakin ol," dedi sarısını okşayarak. Sonra da hayvanın durumunun çok iyi olduğuna inanınca ahırdan çıktı. Hayvanın siniri Ronski'ye de bulaşıyordu. Kanı yüreğine hücum etmişti. O da atı gibi kımıldamak, ısırmak istiyordu. Endişeli ve neşeliydi. "Peki, size güveniyorum," dedi İngiliz'e. "Saat 6:30'da alanda görüşürüz." "Tamam," dedi İngiliz. "Nereye gidiyorsunuz lordum?" diye sordu birden. Hemen hemen hiç ağzına almadığı lordum unvanını kullanmıştı. Bu sorudaki ataklığa şaşıran Ronski, İngiliz'e aceleyle şöyle bir baktı, onun bakışlarını gözlerine değil de alnına diktiğini görünce, "Briyanski ile işim var," dedi. "Bir saat sonra evimde olacağım." "Bugün bana bu soruyu kaçıncı kez soruyorlar?" dedi kendi kendine. Kızardı, pek seyrek gelirdi başına bu. İngiliz dikkatle bakıyordu ona. Sanki Ronski'nin gittiği yeri biliyormuş gibi ekledi. "Her şeyden önce, yarıştan önce sakin olmak gerek. Canınızı sıkmayın ve sinirlenmeyin. All right diye yanıt verdi Ronski gülümseyerek. Arabasına atlayıp Peterhof'a sürdürdü. Araba daha yeni hareket etmişti ki sabahtan beri gökyüzünü kaplayan bulutlar havayı kararttı ve yağmur başladı. Bu kötü işte diye düşündü Ronski arabanın kaputunu kaldırarak. Yerler zaten çamurluydu, şimdi bataklığa dönecek. Kapalı arabanın bir köşesine büzülüp annesinin mektubunu ve ağabeyinin pusulasını çıkardı ve onları okumaya başladı. Evet, her zaman aynı şeydi. Herkes, annesi, kardeşi, onun kişisel işlerine karışmayı gerekli görüyorlardı. Çok fazla kızmadığı halde onların karışması sinirlendiriyordu Ronski'yi. Onlara ne bundan, neden herkes benim için endişe etmeyi bir görev sayıyor kendine, hem neden bana kızıyorlar? Çünkü akıllarına yatmayan bir durum olduğunu görüyorlar. Bu, sıradan sosyetik bir ilişki olsaydı beni rahat bırakırlardı. Bunun bir gönül eğlencesinden çok farklı olduğunu seziyorlar. Bu kadın canımdan bile daha değerli benim için. Onlar anlayamazlar bunu. Bu yüzden bana güveniyorlar. Bunu biz istedik. Yakınmıyoruz ki hiç dedi. Biz derken Anna'yı ve kendisini kastetmiş oluyordu. Hayır, bize nasıl yaşamamız gerektiğini öğretmek istiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar oysa. Bu aşk dışında bizim için başka mutluluk ve mutsuzluk olmadığından haberleri yok. Yaşam yok. İçinden hepsinin de haklı olduğunu hissettiği için işlerine karışanların tümüne kızıyordu. Onu Anna'ya bağlayan aşkın birbirlerinin yaşamından hoş ya da sıkıcı bir anı gibi iz bırakmadan geçen sosyete dünyasına özgü geçici bir serüven olmadığını hissediyordu. Durumlarındaki bütün zorluğu herkesin gözü önünde yalan söylemenin, aldatmanın, aşklarını saklamanın nedenli güç olduğunu seziyordu. Durmadan yalan söylemek, aldatmak, gizlenmek zorundaydılar. Oysa onları birbirine bağlayan bu sevgi aşklarından başka her şeyi unutturacak güçteydi. Başkalarına yalan söylemek, onları aldatmak zorunda kaldığı sayısız durumu anımsıyor, bunlar onu tiksindiriyordu. Özel bir duyarlılıkla bu yalan söyleme ve aldatma zorunluluğunun her zaman Anna'yı utandırdığını, bunu pek çok kez fark etmişti. Anımsıyordu. İlişkisinin başından beri kendisini rahatsız eden garip bir duygu içini kaplıyordu. Bu, kendisine Alexey Alexandrovich'e ve herkese duyduğu bir tiksinti gibiydi. Ne olduğunu tam olarak bilemiyordu ama şimdi elinden geldiğince çaba harcayarak düşüncelerine yol veriyordu. Eskiden kuşkusuz, mutsuz ama gururlu ve sakindi Anna. Oysa şimdi yüzü gülmüş olsa da ne gururu ne ağırbaşlılığı kaldı. Bu işi bitirmek gerek diye kararını verdi. Bu yalana bir son verme düşüncesi ilk kez aklına geliyordu. Hem de olabildiğince çabuk. Her şeyden vazgeçerek ve ikimiz yalnız aşklarımızla baş başa olabildiğince çabuk bir yere gidip saklanmamız gerek diyordu kendi kendine. 22. Yağmur az sonra dindi. Ronski'nin arabası dört nala giderek gideceği yere vardığında güneş yeniden görünüyor, ana yolun her iki yanındaki villaların çatıları, bahçedeki yaşlı ıhlamur ağaçları parlıyordu. Sular çatılardan ve dallardan neşeyle süzülüyordu. Genç adam bu yağmurun hipodromu ne duruma getirdiğini düşünmüyordu artık. Yağmur yüzünden Anna'yı evde tek başına bulacağı için seviniyordu. Çünkü bir kaplıca kentinden yeni dönen Alexey Alexandrovich'in henüz Peterhof'taki villaya yerleşmediğini biliyordu. Ronski bu umutla dikkat çekmemek için her zaman yaptığı gibi köprüye varmadan önce arabadan indi ve yola yaya devam etti. İçeriye sokak girişinden değil de avludan girdi. "Beyefendi döndü mü?" diye sordu bahçıvanına. "Hayır, bayan evde. Giriş kapısından geçin. Orada kapıyı açacak uşaklar var," dedi bahçıvan. "Hayır, bahçeden dolaşacağım." Artık Anna'yı yalnız bulacağından emin olduğu için onu şaşırtmak istiyordu. Gerçekten de bugün geleceğini söz vermemişti. Anna onu yarıştan önce beklemiyordu. Kılıcını kaldırarak kıyıları çiçekli yolun kumları üzerinde çekinerek yürüyordu. Ronski bahçeye açılan taraçaya doğru yönelince yol boyunca aklına gelen tüm düşünceleri birden unutuveriyordu. Aklında yalnızca tek bir düşünce kalıyordu. Az sonra onu düşünde değil de gerçekten göreceği düşüncesi. Gürültü çıkarmamak için ayağıyla basamakları iyice basarak amacına ulaşırken birden ilişkilerindeki en üzücü noktayı yanımsadı. Bakışları Ronski'ye her yasına bakan Anna'nın oğlunun. Bu küçük oğlan buluşmalarında her şeyden daha büyük bir engeldi. O yanlarındayken ne Ronski ne de Anna herkesin yanında söyleyemeyecekleri herhangi bir şeyden söz etmeyi ya da çocuğun anlayamayacağı imalı sözler kullanmayı göze alabiliyorlardı. Böyle davranma konusunda sözleşmemişlerdi. Kendiliğinden oluyordu bu. Bu çocuğu aldatmak da kendilerini aşağılamış oluyorlardı. Onun yanında sıradan iki tanıdık gibi konuşuyorlardı. Buna karşın Ronski çocuğun şaşkın ve dikkatli bakışının sık sık üzerinde olduğunu fark ediyordu. Ananın oğlunda öyle garip bir çekingenlik, kararsızlık vardı ki konuğa karşı kimi zaman yumuşak, kimi zaman da bu adamla annesi arasında ne olduğunu anlayamayan çocuk kendini bu yüzden aşağılanmış hissediyor, Ronski'ye karşı nasıl davranacağını kestiremiyordu. Evdekilerin neler hissettiğini anlamaya çalışarak çocuklara özgü o sezgisiyle kendisine hiçbir şey söylememelerine ve genç adamın kendisinin en iyi dostu olduğunu kabul etmesine karşın herkesin, babasının, dadısının, yaşlı hizmetçinin Ronski'yi sevmemekle kalmayıp ona korku ve hor baktıklarını düşünüyordu. Bu ne demektir? O kimdir? Onu nasıl sevmeli? Anamıyorsam suçlu benim. Ya budalayım ya da kötü bir çocuk diye düşünüyordu çocuk. Ronski'yi en çok huzursuz eden şey de çocuktaki bu çekingenliğe ve kararsızlığa yol açan, onu kararsız, sorgulayıcı ve biraz da aksi yapan bu düşüncelerdi. Çocuğun varlığı özellikle son zamanlarda ona her zaman tuhaf bir utanma duygusu, sıkıntı ve rahatsızlık veriyordu. Aşıklar pusulaya bakarak gittikleri yönün yanlış olduğunu gördüğü halde yapılan yanlışın söyleyeceği yerde yoldan gittikçe daha fazla sapan gemicinin durumuna düşüyorlardı. Yaşamın saf içgüdüsüyle bu çocuk onlara kabul etmek istemedikleri ama saptıklarını çok kere doğramış. O gün Seryoja evde yoktu. Yalnız kalan Anna tek başına taraçada oturmuş, gezmeye çıkan ve kesinlikle yağmura yakalanan oğlunun dönüşünü bekliyordu. Bir hizmetçiyi onu aramaya yollamıştı ve oturmuş oğlunu bekliyordu. Bol beyaz bir giysi giymiş, taraçanın bir köşesinde bitkilerin arasında duruyordu. Yaklaşan ayak seslerini duymamıştı. Esmer bukleli başını eğmiş olan genç kadın, Ronski'nin çok iyi tanıdığı yüzüklerle süslü iki güzel eliyle tuttuğu soğuk sulama süzgecini alnına dayıyordu. Genç adam herkesin de, Anna'nın başının, boynunun, ellerinin ve bütün kişiliğinin güzelliğiyle sarsılıyordu. Ona hayranlıkla bakarak durdu. Ama tam ona doğru bir adım daha atmak üzereyken, Anna, Ronski'nin yaklaştığını hissetti, süzgeci itti ve alev alev yanan yüzünü ona doğru çevirdi. ''Neyiniz var, hasta mısınız?'' diye sordu Ronski Fransızca olarak. Ona doğru atılmak istedi ancak yabancıların onları görebileceklerini düşünerek balkon kapısına döndü ve kendini tutmak zorunda kaldı. Her zamanki gibi yüzü kızardı. Genç kadın ayağa kalkıp uzattığı eli sıkarken ''Hayır pek iyi değilim'' dedi. ''Seni beklemiyordum.'' ''Tanrım ellerin ne kadar soğuk. Beni korkuttun. Yalnızım ve Seryoja'yı bekliyorum. Gezmeye çıkmıştı. Birazdan dönerler.'' Rahat görünmek için harcadığı çabaya karşın dudakları titriyordu. ''Geldiğim için bağışla beni ama sizi bir gün bile görmeden edemiyorum.'' diye sürdürdü Fransızca olarak. Her zaman yaptığı gibi aralarında varlığı olanaksız resmi siz ile Rusça tehlikeli sen sözcüğünden sakınıyordu. ''Neyi bağışlayacağım? Mutluyum ben.'' Ronski Anna'nın elini bırakmadan ona doğru eğilerek konuşmasını sürdürdü. ''Ama üzgün ve acı çekiyor gibisiniz. Ne düşünüyorsunuz?'' ''Hep aynı şeyi.'' dedi gülümseyerek. Anna gerçeği söylüyordu. Başka bir zaman olsaydı ona ne düşündüğünü sorulunca yalan söylemeden hep aynı şeyi, mutluluğu ya da mutsuzluğu diye yanıt verebilirdi. Ronski'nin gelişiyle ortaya çıkan güçlükler ve sıkıntılar içinde çabalarken diğerleri, örneğin sosyetenin bilmediği Betsy'nin Tuskeviç ile ilişkisinde her şeyin neden böylesine kolay olduğunu kendi kendine soruyordu. Bu ve buna benzer düşünceler kafasında dolanıp duruyordu. Ronski'ye yarışlarla ilgili sorular sordu. Ronski onun üzgün olduğunu görünce genç kadını eğlendirmeye çalıştı ve sakin bir sesle yarışların ayrıntılarını, hazırlıklarını anlattı. Anna genç subayın sakin ve sevecen gözlerine bakarak söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşünüyordu. Şu an işine öylesine dalmış ve öylesine mutlu ki söylemek istediğim şeyi gerektiği gibi anlayamaz. Anlatmak istediğim olayın önemini iyice anlamayacaktır. Geldiğimde ne düşündüğünüzü söylemediniz halim, bunu söyleyin bana. Anna yanıt vermedi. Ona soran bakışlarla baktı. Uzun kipuzunda gözleri parlıyordu. Kuru bir yaprakla oynayan eli titriyordu. Ronski ona bakıyordu. Genç kadının kadı çok hoşuna giden o yumuşaklık, o kesin bağlılık okunuyordu. Bir şeyler olduğunu görüyorum. Paylaşamadığım bir üzüntünüz olduğunu bilince bir an bile rahat olabilir miyim hiç Tanrı aşkına? Anlatın diye yalvardı. Ona söyleyeceğim şeyin önemini anlamazsa hiç bağışlamam onu. En iyisi hiç konuşmamak, denemeye kalkışmam neye yarar ki diye düşünüyordu genç kadın. Hala öyle bakarak. Eli ve elinde tuttuğu yaprak daha çok titriyordu. Tanrı aşkına dedi Ronski elini tutarak. Söylemem gerekli mi? Evet, evet. Gebeyim dedi genç kadın alçak ve ağır bir sesle. Elinde tuttuğu yaprak daha da çok titriyordu ama bu habere ne tepki göstereceğini anlamak istercesine bakışlarını Ronski'den ayıramıyordu. Genç adam sarardı, bir şey söylemek ama durdu. Anna'nın elini bırakıp başına eğdi. Evet, olayın önemini iyice kavradı diye düşündü. Sevinçle genç adamın elini sıktı. Ama onun bu olayın önemini kendisi gibi anladığını sanırken yanılıyordu genç kadın. Bunu ancak bir kadın anlayabilirdi. Genç adam şimdi de içini pek çok kez dolduran aynı tuhaf, utanç ve huzursuzluğu duyuyordu. Ancak daha hafif biçimde. Aynı zamanda beklediği bunalımın sonunda ortaya artık kocasından gizlenemeyeceklerini, şu ya da bu şekilde bu yapmacıklı duruma bir son vermek gerektiğini anlıyordu.
Ayrım sonu.